Demokratikleşme paketi hakkında görüşünüz nedir? Demokratikleşme paketi birçok kimseyi tatmin etmemiştir. Herkesin ağzına serçe parmağıyla bir bal sürmeye çalıştılar. Biraz Alevilere, biraz Sünnilere, biraz öbür tarafa, biraz öbür tarafa. Herkese bir iki basit hak vermek suretiyle adeta sus payı. Herkesi susturabilmek için verilen basit bir takım şeyler. Biz daha evvel de ifade ettik, bir Müslüman olarak demokrasiye taraftar olamayız. Çünkü demokraside Allah'ın dediği olmaz, insanların dediği olur. Çünkü demokraside Allah'ın tüm haramları serbesttir. İslam ise buna müsaade etmez. O yüzden biz onu savunamayız. Ama bu sözümüz diktatörlüğü savunduğumuz manasına gelmez. Herhalde böyle anlamak ancak kötü niyetli olmakla mümkün olur. Demokrasiye taraftar değiliz sözünü, diktatörlük taraftarıyız, krallık, padişahlık taraftarıyız diye anlayacak birisi çıkarsa kötü niyetlidir. Elbette ki bir Müslüman olarak insan şerefli bir varlık olduğundan özgürlükleri verilmelidir. Tabii ki bundan tarafız ama bu demokrasiden taraf olmamızı gerektirmez. Özgürlükten taraf olursun, demokrasiden taraf değil. Demokrasi bir bütündür. Demokrasiden taraf olduğun zaman her şeyini kabul etmiş oluyorsun demokrasinin. Demokrasinin haramları da var. Demokraside İslam'a uyan bir iki tane mesele varsa uymayan bir sürü mesele var. Bütün haramlar serbesttir demokrasilerde. İslam buna müsaade etmez. Demokrasiye taraftar olamayız ama elbette ki diktatörlüğe de karşıyız. Şimdi demokratikleşme paketine evvela biz bir kere bu yönden bakarız, yani bir Müslüman olarak daha güzel bir demokrasi için mücadele veremeyiz. Bizim kavgamız bunun kavgası değildir. Daha fazla hak, hukuk kavgası değildir bizim kavgamız. Bizim kavgamız kendi özgürlüğümüz için de değildir. Biz Allah'ın hakkını savunuyoruz. İnsanlar kendi haklarını savunuyorlar. Demokratikleşme paketi dediğiniz insanlara hak vermektir. Ya Allah'ın hakkı nerededir? İnsanların hakkını veriyorsunuz, öyle mi? Allah'ın hakkını verin evvela. Allah'ın hakkı nedir? Onun dediğinin olmasıdır. Bu Allah'ın hakkıdır. Bu gömlek benimse benim dediğim oluyor madem. O halde bu dünya Allah'ınsa Allah'ın dediği olmalıdır. Bu onun hakkıdır ve en iyi bilen de odur. En adaletli olan da odur. Hiçbir menfaati olmayan da odur. Dolayısıyla onun dediği olmalıdır. Biz bir Müslüman olarak kendi haklarımızı savunmaktan çok önce Allah'ın hakkını savunuruz. Bugün Türkiye'de ve dünyada her türlü hakkı savunan dernekler var. Her hakkın savunucusu olan dernekler var. Kadın hakları savunan dernekler. Hayvan hakları bile var. İşçi hakları, kadın hakları, memur hakları, hatta travestilerin bile haklarını savunanlar, homoseksüellerin haklarını savunanlar. Yazıklar olsun şu Müslümanlara ki Allah'ın hakkını savunmamaktadırlar. Hep kendi haklarını savunuyorlar. Türk Türk'ün hakkını, Kürt Kürt'ün hakkını, başörtülü başörtülerin hakkını. Boş versene sen şunu. İşçi işçilerin hakkını, memur memurların hakkını. Hayvanseverler hayvanların hakkını. Evvela seni yaratan var, onun hakkını savun. Onun dediği oluyor mu ki? Onun hakkı verilmiş mi ki? Senin hakkın verilse ne olur? Ben bir Müslüman olarak bana tüm haklarım verilse fazlasıyla Rabbimin hakkı verilmedikçe ben razı olamam. Buna imanım müsaade etmez. Allah demez mi bana ey kulum? Benim hakkım verilmedi. Senin hakkın verildi. Sen de razı oldun. Benim hakkımı savunmadın. Ben Allah'ın yüzüne nasıl bakacağım? Farz-ı misal, teşbih de hata olmasın. Benim çocuğumun hakkını yeseler, benim de hakkımı yeseler. Çocuğum kendi hakkını savunsa, benim hakkımı savunmasa, kendi hakkını alınca da tamam dese, gitse, babamı önemli değil dese, ben onu evlatlıktan reddederim. Senin gibi evladım yok derim. Benim hakkımı vermiyorlar. Benim hakkımı savunmuyorsun, kendini mi savunuyorsun? Senin gibi evlat olmaz olsun derim. Şimdi Allah öyle demiyor mu? Ey kullarım, sizi ben yarattım. Her şey benim. Benim hakkımı savunmuyorsunuz. Kendi hakkınızı savunuyorsunuz. Sizin gibi kulum yok dersen ne diyeceksiniz? Bu meselenin birinci yönü, biz Allah'ın hakkını savunuruz, kendi hakkımız sonraki meseledir. Zaten Allah'ın dediği olsa Allah hepimizin Allah'ıdır. Türk'ün de, Kürt'ün de, Alevi'nin de hepsinin hakkını verir Allah. Çünkü Allah herkesin Allah'ıdır. Onun dediği olsa zaten Allah hepsinin hakkını verir. Ve bu paketteki bazı meselelere gelince, zaten bir kısmı hallolmuş meseleler. Yani mesela Kürtçe bazı köyler falan, bunların Kürtçe isimlerinin verilme hakkı. İsimler değiştirilmiş. Hangi hakla değiştirdilerse, niye değiştiriyorsun ki sen köyün adını? Türkçü bir devlet yapısı, Türkçü bir sistem. Herkes ona Türk yapmak istiyor. Ne oldu? Nereye vardın? Bir yere varabildin mi? Kürt'ü Türk yapabildin mi? Gavur Müslüman olur da Kürt Türk olmaz. Adam anasını babasını mı değiştirecek? Bu isimleri değiştirmişlerdi. Zaten halk hala eski ismini kullanıyordu. Şimdi bu yeni pakette bu hakkı tanıyor. Eski isimleri kullanabilirsiniz. Zaten halk kullanıyordu yani. Bu bir şey değil yani. İşte özel okullarda Kürtçe eğitim yapma hakkı. Zaten böyle bir şey daha evvel buna benzer bir şey vardı. Yani özel bazı dershanelerde falan Kürtçe eğitim zaten böyle bir hak vardı. Pek bir şey verilmiş değil. Onlar bundan memnun değil tabii ki. Yani bütün okullarda ana dilleriyle eğitim yapmak istiyorlar. Onlar bu hak verilmiş olmadı. Onları tatmin etmedi bu dolayısıyla. Alevilere gelince bir üniversitenin adını Hacı Bektaşi Veli koymakla onları tatmin ettiğini ben zannetmiyorum. Ben bir Müslüman olarak bakıyorum. Müslümanlara ne verildi acaba 12 yıllık AKP iktidarı? 11 yıldır, 12 yıldır ben bir şeyini görmedim İslam adına. İslam adına. Ama acaba hani son senesinde, son yılı artık başbakanın giderken böyle bir şey yapmak istediği besbelli. Besbelli 11 yıl beklemiş. Belki bunu 10 sene evvel yapsaydı daha fazla gücü vardı 10 sene evvel. Daha çok milletvekili vardı. O zaman daha da alasını yapardı. Yapmadı. Biliyordu ki böyle bir şey yapmaya kalkıştığı gün darbacılar darbe yapmaya düşünebilir. Amerika belki müsaade etmez falan filan. Zaten artık son senesi. Zaten bundan sonra bir şey yapacakları yok. Zaten ben bıraktım diyor. Zaten bir daha aday değilim diyor. Dolayısıyla son gider ayak, hani böyle bir şeyler yapayım istiyor, anlaşılan bu. Ve ne yapıldı? Başörtüsü kamusal alanda serbest. Güzel, tamam. Bu da bir yani bu güzel bir şey mi? Tabii güzel bir şey. Yani hak inkar etmek doğru bir şey değil. Hak inkarı yapmıyorum. Bir takım şeyleri beğenmemek, haklarını, bir takım güzel şeyler inkar değildir. Yani bu güzel midir? Evet, güzeldir. Ama Müslüman bir insan ağzına yakışır mı? Şunu da ilave etti bunu söylerken. Hakim ve savcı gibi üniformalılar hariç dedi. Ya sen o lafı söyleme. O lafı söyleme. Kamusal alanda başörtüsü serbest diye yazdın mı sen bunu? Yazdın. Ha senden sonrakiler, işte bu böyle yazılmış ama, kanun da böyle çıkarsa tabii, kanun böyle çıktı ama, fakat bu üniformalıların dışındakiler içindir şeklinde ya Anayasa Mahkemesi ya Sayıştay, Danıştay, her neyse kime bağlıysa bu işler, bunlar böyle bir karar verirlerse, böyle bir içtihatta bulunurlarsa, bu burada kastedilen üniformalılar değildir, üniformalı olmayanlardır şeklinde bir içtihat yapmaya kalkarsa Anayasa Mahkemesi özellikle, o zaman dersin ki o onların suçu, onların günahı, ben böyle bir şey demedim, onlar böyle tevil ettiler, böyle yorumladılar, ben öyle bir madde yazmamıştım dersin. Hiç olmasa kendini biraz kurtarırsın belki. Ama sen kendi ağzınla diyorsun ki savcı, hakim, polis, askere yasak diyorsun başörtüsü. Bir Müslümanın bunu söylemesi mümkün müdür? Allah Azze ve Celle üniformalının da Allah'ı değil midir? Bu hüküm üniformalılar için geçersiz midir? Allah'ın tesettür emri, asker olunca, polis olunca, savcı, hakim olunca onlara bu hüküm kalkmakta mıdır? Ne olmuş oldu biliyor musun arkadaşlar? Bakın, bir güzellik yapılırken bir çirkin iş yapılarak berbat edildi. Tıpkı bir güzel yemeğe bir pisliği dökmek gibi bir şey bu. Yemek berbat oldu gitti. Yapılan şey şudur. Namaz kılan, hanımı kapalı, örtülü olan bir başbakanın eliyle, onun eliyle üniformalılara başörtüsü yasaklandı ve başörtüsü zulmü yasallaştırıldı. Sadece olumlu tarafını görmeyin, bardağın dolu tarafını görmeyin, boş tarafını da görün. Kamusal alanda diyelim ki şunlara izin verildi, bu kısmı tamam, ama şunlara da yasak konulması, bu ne demektir? Yeni bir hüküm koyuyorsun sen. Allah'ın hükmüne aykırı sen bir hüküm koyuyorsun. Şimdiye kadar onlar koymuştu hüküm. Sen diyordun ki ben koymadım ki bu hükümleri. Zaten vardı, ben ne yapayım? Gücüm yetmiyor ki diyordun. Bu hükmü sen koymuş oldun. Bunu sen koymuş oldun şimdi. Diyorsun ki ben savcıya, hakime izin vermiyorum diyorsun. Sen Allah'a isyan mı ediyorsun? Allah savcının da Allah'ı, hakimin de Allah'ı. Onlara da emretmiş. Diyelim ki bir mesela hakime hanım, bir savcı hanım mesela başını örtecek. Sen diyorsun ki örtemezsin. Sen nasıl Müslümansın bunu söylüyorsun? Şimdiye kadar diyorsun ki ben bu kanunu koymadım. Benden evvel koymuşlar. Ona sığınıyordun. Şimdi kendin bu kanunu koydun. Savcıya, hakime izin vermiyorum diyorsun. Sen yeni bir hüküm koymuş oldun. Allah herkes başını örtecek diyorsan şu şu şu hayır diyorsun. Bu yeni bir hükümdür. Allah'ın hükmü değil bu. Sen Allah mısın yeni bir hüküm koyuyorsun? Sen genel bir hüküm koyarsın. Öbürler eğer ileride darbeci kafalılar, eğer ileride tekrar iktidarı ellerine alırlarsa, tekrar bunu değiştirirlerse ya da böyle yorumlarlarsa, üniformalılar hariç bunun manası budur derlerse, dersin ki günahları onların boynuna. Ama sen bunu ağzınla televizyonda söyledin. Türkiye'nin önünde sen bunu söyledin. Sen yeni bir hüküm koydun. Ve sen başörtüsü zulmünü daralttın belki ama daralttın. Çok insana yapılan bir zulümdü. Biraz azaltmış oldun sayıyı. Fakat onlara bu zulmü sen yasallaştırmış oldun. Bir Müslümanın eliyle bu zulüm yasallaştı. O zafer gibi zannedilen şey bu aslında. Andımızın kaldırılmasına gelince elbette ki bir Müslüman olarak bundan memnun olurum. Çünkü bu memlekette Türk olmayan da var. Sen çocuklara sabahın köründe Türk'üm dedirtiyorsun. Halbuki çocuk Kürt çocuğu ya da Arap çocuğu ya da başka bir ırktan. Sen çocuğa sabahın köründe yalan söyletiyorsun. Türk'üm dedirtiyorsun. Sonra da doğruyum dedirtiyorsun. Daha yeni yalan söyledin be kerata. Daha demin Türk değilken Türk'üm dedin, yalan söyledin. Ondan sonra Türk'üm doğruyum diyorsun. Sen nasıl doğrusun? Sen işte yalan söyledin. Sen çocuğa daha küçükken yalan söyletiyorsun. Tabii ki bunu kabul etmek mümkün değil. Ben bunun tarihçesini bilmiyordum. Geçen bir gazetede okudum. O 1933'tü yanlış hatırlamıyorsam. O zamanın bakanı, Milli Eğitim Bakanı, adını da unuttum şimdi. Bu çocuk bayramında kendi kızlarıyla bayramlaşırken, bunlar Kurban Bayramı'nda, Ramazan Bayramı'nda bayramlaşmaz bunlar. Bunlar çocuk bayramında bayramlaşıyor mu çocuklarıyla? Orada adama ilham gelmiş, Türk'üm, doğruyum, çalışkanım demiş. İşte ilken büyüklere saygı, bilmem küçüklere sevgi filan. Böyle söylemiş. Ondan sonra büyük bir icat bulmuş, bir keşif yapmış gibi kendini mutlu hissetmiş. Doğru koşmuş Mustafa Kemal'in yanına. Demiş ki ben böyle bir şey keşfettim paşam. O da demiş iyi, bunu o zaman tüm okullara koy demiş. Öyle başlamış bu ant. Böyle bir bakanın aklına gelen birkaç kelime yani. Ondan sonra biraz daha ilave etmişler filan. Bu hale getirmişler. Elbette ki ya şu zamanda bunun devamı zaten yanlıştı. Zaten liseden, ortaokuldan kaldırılmıştı. İlkokulda kalmıştı sadece. O da kaldırıldı, iyi oldu. Ama bunlar çok aham şahım böyle büyük işler değil yani. Öyle demokratikleşme paketi denilecek kadar böyle büyük çaplı böyle şeyler değil. Sanki bir devrim yapılmış havası yanlış bir havadır. Ne devrim var ortada, ne de ciddi bir atılım var ortada. Küçük şeylerdir bunlar. Bundan çıkan sonuç şudur. Daha ötesini yapmak istemezler miydi? Belki de isterlerdi. Ama yapamıyor demek ki. 12 yıllık iktidar tek başına %50 oy almış. Türkiye'de gelmiş geçmiş en güçlü iktidar. Adnan Menderes'ten sonra belki ikinci güçlü iktidar. Ve yaptığı budur. 12 yıldır yaptığı budur. Başka bir şey söyler misiniz? İslam adına ne yapmışlar mesela? Bundan çıkan sonuç şudur. Parti metoduyla varılabilecek nokta maksimum işte budur. En azamisi bu. parti metoduyla, demokratik mücadele usulleriyle işte varılabilecek olan nokta budur. Çünkü perde arkasında başka güçler var. Onlar bu kadarına müsaade ediyor. Bu yolla bundan daha ötesini yapamazsınız. İşte tek başına iktidar. 12 yıldır daha ne olsun? Daha ne olsun? Ya bunun benzeri yok. Adnan Menderes bile 10 sene sonra idam edildi. Bu 12 yıldır tek başına en son gider ayak son senesinde artık biraz daha cesur davranıyor ve ancak bunu yapabiliyor. Demek ki kıymetli kardeşlerim, parti metoduyla varabileceğimiz son nokta budur. Daha ötesi değildir. Avustralya'dan bir soru var. Bozguncuların yaptığı planlarda ölen de Müslüman, öldüren de. Bu iki grupta doğru yolda olduğuna inanıyor. Bu durumlarda hakiki bozguncuları görmek için ne yapmalıyız? Strateji bilmeliyiz, siyaset bilmeliyiz. Perde arkasında kimler var? Onları görecek bir göze ulaşmalıyız. Feraset ve basiret sahibi olmalıyız. Uluslararası siyaseti bilmeliyiz. Devletler oyununu bilmeliyiz. İstihbaratçıların usullerini, yöntemlerini bilmeliyiz. Yoksa anlayamayız. Anlayamayız. Sokağa çıkarız, ölürüz, öldürürüz. Hepsi boşa gider. Hepsi boşa gider. Siyaset bilmezsen, yalnızca tetik çekmeyi bilirsen bir yere varamazsın. Birilerinin göz kırpmasıyla, tahrik etmesiyle sokağa çıkarsan bir sürü masum insanın ölümüne de sebep olursun ve bir yere de varamazsın. Müslümanlar bu gibi hatalara düşmek istemiyorlarsa kendi stratejilerini kendileri oluşturmalı. Başkalarının yönlendirmesine göre değil. Başkalarının göz kırpmasıyla değil. Senin böyle bir gücün var mı? O diktatörden sonra İslam mı hakim olacak? Mesela Suriye'de. Beşar'dan sonra İslam mı gelecek? Böyle bir yapılanma var mı? Altyapı hazır mı? Alakası yok. Alakası yok. Kim o zaman? Başkaları yine gelecek. Büyük güçler var karşında. Amerika var, Rusya var. O zaman ölmen ve öldürmen kimin kime yarıyor? Farkında olmadan o kadar acı çekiyorsun, o kadar zulümlere uğruyorsun, ölüyorsun, öldürüyorsun ama farkında olmadan onların ekmeğine yağ sürüyor olabilirsin. Bakın göreceksiniz. Zaten de görünüyor da, görmeyen de görecek. Bakalım Beşar'dan sonra İslam mı gelecek Suriye'ye? Göreceksiniz. Saddam'dan sonra İslam mı geldi Irak'a? Kaddafi'den sonra Libya'ya İslam mı geldi? Neden hala anlamıyorlar? Siyaset bilmesi lazım Müslümanların. Böyle bir altyapı çalışması olmuş da Beşar'ı devirebilecek bir güce ulaşmış, sonra sokağa çıkmış değiller. Böyle bir şey yok. Bir kadro meydana gelmiş mi? Hayır. Bir cemaat var mı ortada? Hayır. Hep oradan buradan toplama. Oradan buradan toplama. Geçen de bir yazıda okudum. Bir araştırmanın sonucunu yayınlamışlar. Orada savaşanların büyük bir çoğunluğu dışarıdan. Bunlar yarın geri gidecekler, mecburen gidecekler kendi memleketlerine. Bunlar oran vatandaşı değil ki, orada kalmalarına kim müsaade eder? Bunlar gidecekler. Kim oraya hakim olacak? Büyük güçler kenarda duruyor, Rusya ve Amerika. Savaştırtıyor. Rusya ve Amerika baştan beri anlaşmışlar. Baştan beri bu savaşın uzun sürmesini istemektedirler. Baştan beri biraz muhaliflere veriyorlar, biraz Beşşar'a. Rusya Beşşar'ı biraz destekliyor, Amerika biraz muhalifler Türkiye vasıtasıyla denge kuruyorlar. Denge kuruyorlar. Savaşın uzun sürmesi buna bağlı. Ne o bunu yenebiliyor, ne bu onu yenebiliyor. Ve geçen gün, bir hafta 10 gün kadar önce bir Suriyeli yetkili, üst düzey bir yetkili açıkça bunu söyledi. Adam belki de bir şey anlatmaya çalıştı. Dedi ki, şu anda dedi, ne biz onları yenebiliyoruz, ne de onlar bizi dedi. Adam bunu sadece bir itiraf olarak mı söyledi? Yoksa anlayan insanlara bir mesaj mı vermek istedi? Yani başkalarının parmağı var bu işte. Ne bizi güçlendiriyorlar, ne de on muhalifleri güçlendiriyorlar hakkıyla. Dengede tutuyorlar, savaş uzadıkça uzuyor, uzadıkça uzuyor. Kimler ölüyor? Hep şuurlu Müslümanlar. Ekseriyet öyle. Bu arada halktan da ölenler var tabii. Ve Suriye yerle bir oldu. 5 milyon insan darmadağın oldu Suriye içinde ve dışında. Perişan oldu. Bakıyoruz kime yaradı? Müslümanlara yarayan bir şey yok. Amerika'ya yaradı, Rusya'ya yaradı. Yarın gene gelecekler, orayı sömürecekler. İnşaat firmaları gelecek Suriye'yi inşa etmek için. Tekrardan gelecekler yarın, inşa edecekler. Tekrar sömürecekler. Bu savaşın uzun sürmesini Amerika ve Rusya baştan beri anlaşmışlar. Buna karar vermişler. Ben baştan beri bu tavrımı devam ettirdim. O zaman da ilk çıktığı zaman da bu olaylar dedim. Bu yanlış. Bu iş böyle olmamalıydı. Bunun yöntemi bu değildi. Çok insan ölecek. Yazık olacak. Suriye yerle bir olacak. Yazık olacak. Evet, zalim midir? Zalimdir. Kafir midir? Kafirdir. Tamam da bu kafiri ve zalimi devirmenin yolu bu değildir. Olan halka oldu. Müslümanlara oldu. Suriye'ye oldu. Ve bu zalimi devireceksin de ne olacak? Ondan sonra sen mi geleceksin? Sen geleceksen başım gözüm üzerine hadi gel. Sen gelmeyeceksin, bunu bil. Mısır'da koskoca dünyanın en büyük cemaati var değil mi? İhvan-ı Müslümin. 90 yıllık cemaat neredeyse. Orada bile İhvan başa geçti bir sene. Geri darbeciler geri indiriverdiler. Bu kadar. Dünyanın en büyük cemaati. Yani bu iş böyle değil yani. Böyle kolay değil bu iş yani. Bunun yolu bu değil. Demek ki oradaki sayıları bile yeterli değil. Orada bir kadro var, bir cemaat var, bir lider var. Eğitim çalışmaları az çok var falan. Demek bu da yetmiyor. O da demek kafi gelmiyor. Daha büyük olması gerekiyor. Daha büyük. Demek 3-5 milyon olmuyor, yetmiyor. Demek 30-40 milyon olman lazım. Hiçbir hazırlık olmadan yola çıkıyorlar Müslümanlar. Ondan sonra birbirlerini öldürüyorlar. Muhalif gruplar bazen birbirine de sıkıyor yani. Ve öyle bir noktaya getirildi ki şu anda mesele Şii-Sünni kavgasına dönüştürüyorlar olayı. İran'a karşı savaş açtıkları zaman onun şimdi yerini hazırlıyor Amerika. Şii-Sünni kavgası çıkartmaya çalışıyor. Suriye'de de, Irak'ta da, her tarafta Şii-Sünni çatışması meydana getiriyor. İran düşmanlığı meydana getiriyor. Mezhep çatışmaları. Bunun sonu çok tehlikeli. Müslümanlar bu oyuna gelmemeli. Bizim düşmanımız Sünni olarak düşmanımız Şiiler değildir. Şiilerin de düşmanı Şii olarak biz Sünniler değiliz. Sonuçta Müslümanız, kardeşiz. İran'ın Suriye'yi desteklemesi, Beşşar'ı daha doğrusu desteklemesi siyaseten yanlıştır. Ama Türkiye'ninki de yanlıştır. Hazırlıksız halkı sokağa dökmesi de yanlıştır. Bu ikisi de, iki taraf da yanlış yapmıştır. Ama Müslüman olarak biz birbirimizi düşman olarak değil, kafiri düşman olarak görmeliyiz.